أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما Allah'ın izniyle bugün En'am suresinin 114. ve devamı ayetleri üzerinde konuşacağız. Her zamanki gibi konunun bağlantısını sağlayabilmek için birkaç ayet geriden hatırlatma yapalım. Müşrikler peygamberin karşısına geçip bu kitabın Allah'tan gelen kitap olduğuna inanmak için bir takım mucizeler göstermesini istemişlerdi. Mesela meleklerin gelip peygamberle beraber şahitlik yapmasını istemişlerdi. Ya da peygamber olarak bir insan değil de bir meleğin gönderilmesini istemişlerdi. Başka bir defasında Mekke'nin etrafındaki dağların götürülüp yerlerinin düz ovaya dönüştürülmesini ve bereketli, bol sulu ırmakların akmasını istemişlerdi. Başka bir defasında ölmüş atalarının diriltilmesini, özellikle de seçkin bazı atalarının diriltilip o konuda görüş beyan etmesini istemişlerdi. Buna benzer isteklerine Allah Teala 111. ayette, En'am suresi 111. ayette şöyle cevap verdi. Eğer onların üzerine melekler indirilmiş olsaydı, ölüler onlarla konuşturulmuş olsaydı, her şey onların karşısına toplanıp da bu kitap Allah'tan gelme kitaptır diye şahitlik yapmış olsaydılar, yine de onlar iman etmeyeceklerdir diye bir bilgi verildi. İman etmemelerinin sebebi de izah edildi. 112. ayette Allah Teala'nın insanları neden imana zorla sevk etmediği hakkında bilgi verildi. Bütün peygamberlerin karşısına böyle düşmanların çıktığını, şeytanlık yaptıklarını, şeytanlık yapanların peygambere düşmanlık yaptıklarını bize bildirdi. İman edenlerin ve iman etmeyenlerin ayrılması gerektiği, ahiret gününe iman etmeyenlerin kalplerinin saptırılması için bir izin verildiği belirtildi. Ve 114. ayette peygambere şöyle söylemesi emrediliyor. Bakın. Efe gayrallahi ebtagî hakemen ve huvellezî enzele ileykumul kitâbe mufassalen. Şimdi size kitabı açıklanmış olarak indiren Allah olduğu halde ben Allah'tan başka bir hakem mi bulayım kendime? Hakem mi edineyim? İfade edilen şey şu. Allah'ın kitabı olduğunun anlaşılabilmesi için müşriklerin bir takım talepleri vardı. Müşrikler bu sözün ilahi bir söz olduğunun anlaşılabilmesi için olağanüstülükler bekliyorlardı. Eğer onların dedikleri yapılsa, iman ederken aklını kullananlarla, nefsinin problemlerini aşanlarla, aklını kullanmayıp nefsinin problemlerini aşmayanlar arasında bir ayrım ortaya çıkmayacaktı. İlahi sözün, peygamberin getirdiği sözlerin, Allah'ın sözü olduğunun açıklanması için zorlayıcı, İnsan aklını dumura uğratan, aklını iptal eden mucizeler gösterilmiş olsaydı, o zaman bu vahyin de bir imtihan unsuru olduğu gerçeği göz ardı edilmiş olacaktı. İmtihan gerçekleşmeyecek. Peygamberin şöyle söylemesi emredildi Allah tarafından. Allah bu kitabı açıklanmış bir kitap olarak indirdi. Bu kitapta İman edecek olan insanların iman ederken nasıl bir yöntem izlemeleri gerektiği açık açık anlatılmıştır. Nedir bu açıklık? Hemen yine En'am suresi içerisinde çalışıyoruz. Geriye dönüyoruz. Hazreti İbrahim üzerinden mesela bir ders verilmişti. Yani kainat kitabı okunacaktı. Ay'a bakılacak, yıldızlara bakılacak, güneşe bakılacak. Onun doğmasından ve batmasından bir sonuç çıkartılacak, ders alınacak ve
hidayete giden yolun taşları böyle döşenecekti. Hidayete giden yolun taşları, kitapta öğrendiğimize göre, Kur'an'ın bize öğrettiğine göre, akletmekten geçer. Allah insanların aklederek iman etmelerini istiyor. Kalbin iman etmesinden, kalbin hidayete gelmesinden ya da kalbin hidayete eriştirilmesinden söz ederken, her defasında kalp, Kur'an'ın dilinde akletmenin merkezi olarak anlatılır. Çağdaş anlatımlarda ya da beşeri kullanımlarda olduğu gibi, kalp sadece bir duyu merkezi, duygu merkezi değildir Kur'an'ın dilinde. Kur'an'ın dilinde kalp akletmenin merkezidir. Allah Teala şöyle buyurur münafıklardan, kafirlerden bahsederken, lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle anlamazlar, kavrayış sahibi olmazlar diyor Allah onlar için. Şimdi buna benzer birçok ayetten yola çıkarak anlıyoruz ki Allah Teala insanların akletmesini istiyor. Yani ölümlü olduğumuz gerçeğini düşünmemizi istiyor Allah. Bütün bu yaratılmış varlıklara bakarak bir yaratıcının olmasının kaçınılmaz olduğunu anlamamızı istiyor Allah. Bu yaratan ve düzenleyenin birden fazla olamayacağını anlamamızı, bunu akletmemizi istiyor Allah. Göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, her bir ilah kendi yarattığını kayırırdı, göklerdeki ve yerdeki düzen bozulurdu gibi ayetlerle Allah, gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, burnumuzun kokladığı, yani duyu organlarımızın bize ulaştırdığı bilgiler üzerinde akletmemizi ve hidayete böyle gitmemizi istiyor. İnsanın yaratılışının anlamı üzerinde kafa yormamızı istiyor. Allah'ın diğer varlıklardan farklı olarak insana verdiği akletme yeteneği, özgür irade ve yetenekler üzerinde kafa yorup insanın diğer varlıklardan farkını anlamamızı istiyor. Bu farktan bilinçli bir kulluğa doğru gitmemizi istiyor Allah. Şimdi Allah'ın hidayete giderken kullanılmasını, takip edilmesini istediği yol bu. E peki müşrikler ne istiyorlar? E sen bize melek göster. Göğü üstümüze parça parça düşür. Gökten meleklerin indiğini görelim. Allah'la konuş, bize senin Allah'la konuştuğunu duyalım. Yani onların istedikleri yöntemler akletmeye dayalı değil. Tam tersi, aklı iptal etmeye, insanın özgür iradesini yok etmeye yönelik taleplerde bulunuyorlar. Peygamberin ağzından Allah Teala onlara şunu söylüyor. Bakın, Allah size açık açık anlaşılmış, açık açık beyan edilmiş bir kitap indirdi. Hidayete böyle gideceksiniz. Sizin istediğiniz yolla değil, Allah'ın istediği yolla hidayete gidilecek. Bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anlamanın yolu, Allah'ın istediği yoldan geçiyor. Böyle kullanılacak. وَالَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ. Ve bir başka şey daha. Mekkeli müşrikler bu ara Resulullah Aleyhisselam'ı zor durumda bırakabilmek, onu itham edebilmek için Medine, Fedek, Teyma gibi bölgelerde yaşayan Yahudilerle de görüşmüşler ve Yahudileri hakem yapmaya çalışıyorlar. Yani senin Allah'ın peygamberi olduğuna onlar da şahitlik yapmıyor diye kullanacaklar. Akılları sıra aslında bir çelişkiye düştüklerinin farkında bile değiller. Akılları sıra diyecekler ki zaten gelmiş demişler de. Sen vahiyden söz ediyorsun. İşte sana vahye inanan bir topluluk. Sen ilahi kitaptan söz ediyorsun. İşte sana ellerindeki kitabın ilahi kitap olduğunu söyleyen bir topluluk. İşte sana peygamberlere iman ettiğini, bir peygamberin yolundan gittiklerini iddia eden insanlardan bir topluluk. Bunlar da sana inanmıyor diyecekler. Gerçekten de Yahudiler Hazreti Peygamber'in davetiyle ilgili bilgileri ilk aldıkları andan itibaren Resulullah Aleyhisselam'a muhalefet ettiler. Mekke'nin müşrikleriyle birlikte hareket etmeyi tercih ettiler. Mekke'nin müşriklerinin kaybedecekleri de vardı eğer iman etseler. Yahudilerin de kaybedecekleri vardı. Ama kim kaybedecekti? Kureyş'in liderleri kaybedecekti. Yahudilerin din adamları kaybedeceklerdi. Kureyş'in liderleriyle Yahudilerin din adamları el birliği yaptılar, söz birliği yaptılar, güç birliği yaptılar, iş birliği yaptılar ve Resulullah Aleyhisselam'ın davetini boğmaya kalktılar. Onların da bu inkar cephesine destek olması, ey peygamber dedi sanki Allah Teala, senin moralini falan da bozmasın. Ey Müslümanlar, Yahudilerin ve Hristiyanların da müşriklerle iş birliği yaparak omuz omuza İslam'ın üzerine gelmeleri, ilahi daveti önlemeye çalışmaları, son peygamberin peygamberliğini reddetmeleri seni olumsuz etkilemesin, seni üzmesin. Aslında kendilerine kitap verilenler, Yahudiler ve Hristiyanlar, senin okuduklarının Rabbinden indirilmiş hak üzere bir söz olduğunu bilirler. Ayete dikkat edelim. Ayette çok önemli bir kelime kullanımı var. Nedir o? Kendilerine kitap verdiklerimiz bu sana indirilenin Rabbinden gelen hak üzere bir kitap olduğunu, indirilme bir kitap olduğunu bilirler diyor Allah. İman ederler demiyor. Yahudilerin problemi zaten bile bile inkar etmeleridir. Ey peygamber diyor sanki Allah Teala, Yahudilerin de müşrik korosuna katılıp aynı dille sana saldırmaları seni yolundan caydırmasın. Biliyorlar o hainler, biliyorlar da işlerine gelmediği için inkar ediyorlar. Ey Müslümanlar diyelim biz, dünyada müşrikler, ateistler, Budistler, Hindular, deistler, dinsiz diye kendini tanımlayanlar, doğa güçlerine tapanlar, pagan dinlerine uyanlar, hadi hep beraber bir oldular ve İslam dinini, kutsal kitabı, vahyi, peygamberi inkar ediyorlar. Ama bakıyorsun, bu inkar cephesinin içerisinde vahye inandığını söyleyen Hristiyanlar da var, vahye inandığını söyleyen Yahudiler de var, peygamberlik kurumunun ne olduğunun farkında olan Yahudi ve Hristiyanlar da var. Onlar da el birliği yapmışlar. Yeryüzünden İslam'ın tüm eserlerini yok etmek için uğraşıyorlar. Şaşırmayın diyor Allah. Biliyorlar aslında. Bile bile onlar inkarcılarla işbirliği yapıyorlar. Çünkü İslam sadece putperestliğin ne kadar içi boş bir din olduğunu ortaya koymakla kalmadı. Kur'an'ın inmesiyle birlikte, son peygamberin nübüvvetinin ortaya çıkmasıyla birlikte Yahudilerin ve Hristiyanların din adamlarının onlara gönderilen ilahi dinle nasıl oynadıkları, nasıl tahrifat yaptıkları, din kullanarak halkı nasıl sömürdükleri de ortaya çıkartıldı. Öyle olunca ne Yahudilerin ve Hristiyanların din patronları ne de müşriklerin siyasi ve dini liderleri senin yanına gelmeyecekler. Senin karşısına dikilecekler ve bunu yaparken de bile bile yapacaklar. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Sen şüpheye düşenlerden olma. Onların saldırıyor olması senin şüpheye düşmene sebep olmasın. Bak rahat ol diyor Allah sanki. 115. ayette ifade ne kadar güzel. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Rabbinin sözü hem doğruluk hem adalet açısından en mükemmel şekilde gelmiştir. Artık onların önünde doğruluğu ve adaletli olduğu kesinlikle inkar edilemeyecek bir söz var. Ne demek doğruluğu ve adaletli olduğu tam olmuş, mükemmel olmuş söz? Hazreti Peygamber'in davetini okuyup öğrendiğimizde, Kur'an'ın ayetlerini okuyup üzerinde tefekkür ettiğimizde biz bir büyük hakikatle karşılaşıyoruz. bu kitabın anlattıkları ve bu peygamberin öğrettikleri her aklı başında insanın doğruluğunu kabul edebileceği şeylerdir. Bu kitap bütün varlıkları yaratan tek bir ilahtan söz eder. İlahlıkta parçalanma kabul etmez. Yok iyilik tanrısıydı, yok kötülük tanrısıydı, yok Tanrı'nın oğluydu, yok Tanrı'nın yardımcılarıydı, yok Tanrı'nın hatırını kıramayacağı şefaatçılardı gibi tanrılık makamında yetki paylaşımı yapan bütün inançları dışta bırakır bu kitap. Bu kitap bir varlıktan ilah diye söz etmişse o varlığın ilahlık yetkilerini başkalarıyla paylaştıran bir kitap değildir. Bu kitap üstüne basa basa bütün ayetlerinde neredeyse Allah'ın tekliğini ama isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde de tekliğini anlatır. Rububiyetinde de tek olduğunu, uluhiyetinde de tek olduğunu ve melikliğinde de tek olduğunu anlatır. Yanına yardımcı almadığı gibi oğul ve kız edinmediğini, doğmadığını, doğurmadığını anlatır. Güçsüz kalmadığını, yardımcı ihtiyacı olmadığını, yanında hatırını kıramayacağı hatırlı insanların ya da varlıkların olmadığını defaatle anlatır. Aklı başında her insan eğer bir ilahtan söz ediyorsak ilahın böyle olması gerektiğini bilir zaten. Bu kitabın anlattığı ahiret gerçekten her aklı başında insanın işte doğru budur diyeceği bir ahirettir. Ölümden sonra dirilişte hesap verileceğini anlatır. Hesap vakti geldiğinde kadın erkek ayrılmayacağını, ırklara göre farklı muamele edilmeyeceğini, soylara göre farklı muamele edilmeyeceğini, peygamberlere bile hesap sorulacağını anlatır. Bu kitabın anlattığı ahiret inancı karşısında diğer bütün dinlerin ölümden sonrasıyla ilgili yaptığı açıklamalar, çocuksu açıklamalar, aptalca açıklamalar, saçma sapan açıklamalar ve tutarsız açıklamalar ortaya çıkıverir. Yok işte diriltilecekler de Hristiyan olanlar özel muamele görecekler. Yok Yahudi soyundan gelenler direkt cennete gidecekler. Ya da cehenneme girseler bile ancak sayılı birkaç süre orada kalacaklar. Sonra sadece Yahudi soyundan oldukları için cennete gidecekler. Yok efendim değil falanca soydan falanca milletten oldukları için kurtulacaklar. Ya da bir takım Hinduların ve Budistlerin zannettikleri gibi reenkarnasyon gerçekleşecek. İnsanların ruhları bir bedenden bir başka bedene aktarılacak. Azap denilen şey sadece bir alt kademeye gidecek, sonra evrenin ruhuyla birleşecek. Neydi belirsiz, açıklanamayan, karma karışık bir inanç sisteminin dışta bırakıldığı bir ahiret inancı anlatır ve aklı başında herkesin kabul edebileceği doğruluğu apaçık bir kitaptır. Rabbinin sözünün doğruluğu tam bir şekilde ortaya çıkmıştır. Adalettir. Neden biliyor musunuz? Bu kitabın öğrettiği her şey adalettir. Allah gökleri ve yeri adaletle kurduğunu anlatır. Adalet dengedir. Bu çok önemli bir yaklaşım. Adalet dengedir. Bu din dünyada yaşarken denge ister. Dünya ve ahiret dengesini kuran insanlar ister. Kişisel hayatıyla toplumsal hayatı arasında denge kurabilmiş insanlar ister. Duygularıyla düşünceler arasında denge kurabilmiş insanlar ister. Ve adalet duygusunu sarsmadan hem ibadetlerini yapacak, hem kişisel isteklerini karşılayacak, hem sosyal hayatındaki ilişkilerini bozmadan sürdürecek bir insan ister. Bu kitap yapılan en küçük kötülüğün karşılığının olduğunu, yapılan en küçük bir iyiliğin karşılığının olduğunu anlatır ve adaleti hesaplaşmada zirveye koyan bir kitaptır. Evet, Rabbinin sözü doğruluk ve adalet açısından tam bir sözdür. La mübeddile li kelimatihi. Rabbinin sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. hiç kimse Rabbinin koyduğu ilkelerle oynayamaz. Ne yarattığı varlık alemine koyduğu kelimelerle oynayabilirsiniz. Yani ne güneşin doğmasıyla oynayabilirsiniz. Ne rüzgarın esmesiyle, ne dünyanın dönmesiyle, ne canlıların doğup, büyüyüp, gelişip ve ölmesiyle, Allah'ın bütün varlık alemine yerleştirdiği ve ol sözüyle yerleşen sistemin değişmeyeceğini anlatır. Hem de aynı zamanda inanç ilkelerinin, ahlak ilkelerinin, ibadet ilkelerinin değiştirilemeyeceğini, en mükemmel halde olduğunu Allah Teala bize ifade eder. Ve huve semiul alim, Allah işiten ve bilendir. Yani bütün bunlar artık doğruluğu, adaleti zirveye çıkmış bir söz olarak size indirildikten sonra ne yapacaksınız? İşte Allah ne dediğinizi işiten, ne yaptığınızı bilendir. Hayatınız imtihandır. 116. ayette Allah Teala bir kez daha uyarır ki kitaba iman etmelisiniz. Doğruya iman etmelisiniz. Doğruya ulaşmanın yolu öğrenmekten geçer, akletmekten geçer, tefekkür etmekten geçer, ibret almaktan geçer. Ve in tudu ekthara men fil ardı yudilluka an sebilillahi. Mükemmel, müthiş bir uyarıdır 116. ayette. İnsanların çoğunluğuna uymaya kalkarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Ey peygamber, ey peygamberin yolundan gidenler. Bir dinin doğruluğunun delili çok kişinin ona inanıyor olması değildir. Bir düşüncenin doğruluğunun delili onu çok kişinin kabul etmesi değildir. Bir yolun hak olduğunun kanıtı yolda yürüyenlerin çok olması değildir. Abdullah İbni Mesud'un, Allah ondan razı olsun, o harika ifadesiyle söyleyelim. Cemaat bazen tek başına bile olsan hak üzere olmandır der. Allah Teala Hazreti İbrahim'den bahsederken kitabında o tek başına hak üzere kaim olan bir ümmetti diye bahseder. Tek başına der ve ümmet der Allah ondan bahsederken. Bizim düşüncemiz daha doğru. Niye? Biz sizden daha kalabalığız. Ey peygamber, bu iyi bir yaklaşım değil. Bu yanlış bir yaklaşım. Bizim düşüncemiz en doğru düşünce. Niye? Çünkü bizim taraftarımız daha fazla. Ya biz burada takım kurmuyoruz ki. Biz burada inançtan söz ediyoruz. Hakikattan söz ediyoruz. Bizim cemaatimiz en hak üzere olan cemaattır. Niye? Çünkü bizim adam sayımız sizinkinden fazla. Ne yapıyoruz yani? Maç mı yapacağız? Sayı çokluğu üzerinden hakikat tespit edilemez. Tamam, insanlar dünyadaki hayatlarını, hayatlarında yapacakları, kendi dünyevi işlerini nasıl yapacakları konusunda çoğunluk nasıl istiyorsa öyle yapabilirler. Efendim, yolu şuradan mı geçirelim, öbür taraftan mı geçirelim? Çoğunluk nereden istiyor? Bu taraftan. Tamam, oradan geçirelim diyebilirsiniz. Eyvallah, bir mahsuru yok. Bina yapacağız da binayı şuraya mı yapalım, buraya mı yapalım? 5 katlı mı olsun, 8 katlı mı olsun? Bu konuda el kaldırabilirsiniz. Ama Allah'ın varlığına inanalım mı, inanmayalım mı? Hadi el kaldırın. Bu hakikat böyle belirlenmez ki. Güzel ahlak nedir? Kim neyi istiyor? Hadi parmak kaldırın. Bu böyle belirlenmez ki. Hakikat, doğrular, İnsanların sayısının çokluğuyla belirlenen şeyler değildir. Tek başına bile olsan aklın gösterdiği bir yol vardır. Dinin gösterdiği bir yol vardır. Aklın ve bilginin gösterdiği yol üzerinde gitmelisiniz ey Müslümanlar. Çoğunluğun peşinden gitmeniz gerekmiyor. Düşünsenize yani. Şu anda da dünyada yaklaşık olarak 7 milyardan fazla insan var. Bu 7 milyardan fazla insanın 1.6 milyarı belki 1.7 milyarının Müslüman olduğundan söz ediliyor ki bunların da hepsinin Müslümanlığının şuurunda olan, Müslümanlığının gereklerini yerine getiren insanlar olduğunu söyleyemeyiz zaten. Hadi bu ayrıntıya girmeyelim. Resmi olarak kendisini Müslüman tanımlayanların sayısı 1.7-1.8 olsun. Hadi bugün de cömertliğimiz tutsun. 1,8 milyar insan olduğunu düşünün. Geri kalan 5 milyardan fazla insan Müslüman değil. Bu 5 milyardan fazla insanın Müslüman olmamasına bakarak Müslümanlığımızın doğru olup olmadığını mı sorgulayacağız? Bu mudur yani? Yahu görmüyor musunuz? Ben öğrencilere ders yaparken sık sık onlara şunu hatırlatıyorum. Yavrum, bir sınavda soru soruyoruz. Sınavdaki zor bir soruyu bazen 35 kişilik sınıfta 5 kişi yapıyor, bazen 1 kişi yapıyor. Sorunun doğru cevabının ne olduğunu karar vermek için sınıfta oylama mı yapıyoruz? Hakikat böyle belirlenmez. Tamam, sınıfı hangi renge boyayalım diye parmak hesabı yapabiliriz. İmtihanı hangi gün yapalım diye parmak hesabı yapabiliriz. Ama sorunun doğru cevabı nedir diye parmak hesabı yapamazsınız ki yani. Hakikati sayıyla ölçemezsiniz. Ne olacak? Dünyada ben bir dine bağlı değilim diyenlerin sayısı hızla artıyormuş. Yani şimdi yeni moda dinsizlik diye kendimizi bu tarafa mı yönlendireceğiz yani? Yeni bir akım başladı diyelim ve insanlar açık saçık giyinmeye, fuhşa yönelik hareketler yapmaya başladılar. Ne yapacağız da yani? Biz de mi öyle yapacağız? Evet, insanların böyle bir bakış açısı var. Çoğunluğun yanında durduklarında kendilerini haklı zannetmek gibi bir yanılgıya düşüyorlar. Hayır. Allah Teala net bir şekilde uyarıyor. Haklı olduğunuzun, hak üzere olduğunuzun delili yalnızdakilerin çokluğu değildir. Bu sadece dinle ilgili bir konu bile değildir ki yani bu. Bu bütün bilgi konularında, bütün doğru meselelerinde, doğruyla ilgili bütün meselelerde bu böyledir. İlla dinle ilgili olması da gerekmiyor yani. İnsanların çoğunluğuna, çoğunluk diye uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. İyyettebiyona illa zanne. Niye? Çünkü ey peygamber, ey Müslümanlar, çünkü insanların büyük bir kısmı bilgiyle hareket etmez. İnsanların büyük bir kısmı aklederek hareket etmez. İnsanların büyük bir kısmı sağduyuyla hareket etmez. İnsanların çoğunluğu zanla hareket ederler. Bilgiyle hareket etmiyorlar. Böyle zannettik diyorlar. Bana göre böyle diyorlar. Öyle zandıydım diyorlar. Babamdan öyle duyduydum. Mahallemdeki bir amca böyle anlattıydı. Okulda herhalde şöyle bir şey duyduydum gibi. Böyle saçma sapan, hiçbir bilgi kaynağı olmayan tutumlarla hareket ediyor insanların çoğunluğu. Evet. Ve inhum illa yahrusun. Zanla hareket ettikleri için de saçmalıyorlar diyor Allah Teala. Zanla hareket ettikleri için de saçmalıyorlar. Yahu insanları kendi hallerine bırakıverirseniz eğer, bilginin rehberliğini, aklın rehberliğini bir kenara bırakırsanız, görmüyor musunuz? İnsanlar sağlıklarına zarar verebiliyorlar, kişiliklerine zarar verebiliyorlar, dostluklarına zarar veriyorlar, ailelerine zarar veriyorlar, yaşadıkları dünyaya zarar veriyorlar. Çoğu insan böyle yapıyor diye biz de mi böyle yapacağız yani? Çok olmak hak olmanın delili kesinlikle değildir. Bu çok nettir. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Mesela bakarsınız, yani aslında bu konunun doğrudan örneği değildir. Haksızlık yapmayalım. Ama bir fikir olsun diye söyleyeyim. Mesela fıkıh kitaplarını okurken şöyle şeylerle karşılaşırsınız. Bir mezhepteki alimlerin çoğu bir görüşte birleşmişlerdir. Birçok sayar isimlerini, şu şu şu şu şu şu şu görüştedir der. Sonra bakarsınız, der ki mezhebin görüşü şudur der. Allah Allah dersin. Mezhebin görüşü biraz önce sayılanların görüşü değil. Niye böyle oldu? Bakarsınız alttan der ki işte bu görüş Ebu Hanife'nin görüşüdür der. Bu görüş Ebu Yusuf'un görüşüdür der. Bu Muhammed'in görüşüdür der. Yani bir tarafta sayılar çok olabilir ama öbür tarafta deve dişi gibi adamlar vardır yani. Önemli olan kaç kişinin o fikre sahip olduğu değil, şu fikri savunanların hangi delillerle savunduklarıdır. O görüşü nasıl izah ettikleridir. O yüzden biz ister dini meselelerde olsun, ister ilmi meselelerde olsun, isterse günlük hayatımızı yürütürken kendisinden ayrılamadığımız doğrular meselesinde olsun, insanların çoğunluk olup olmadığına bakmadan, hakkın ve hakikatin akılla, bilgiyle, ilimle desteklenmesi gerektiğini öğreniyoruz buradan. وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ 117. ayete geçiyoruz. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Hiç kuşkun olmasın. Kimin yoldan saptığını ve kimin de hidayete erenlerden olduğunu en iyi Allah bilir. İfade yukarıdan aşağıya gelen konuyu tamamlıyor bakın. Senin yoldan sapıp sapmadığına insanlar karar vermeyecek. Senin hidayet üzere olup olmadığına da insanlar karar vermeyecek. Mekke döneminde indirilen bir ayetten bahsediyoruz. Mekke'deki çoğunluk insanlar Müslümanlara bunlar yoldan çıktılar diyorlardı. Evet, doğru. Kureyş'in dinini doğru yol sayarsan bunlar doğru yoldan çıktılardı. Peki Kureyş'in dininin doğru olduğunun delili ne? Kureyş dedi ki biz kalabalığız. Çoğunluk bizden yana. İşte burada problem başladı. Madem ki çokluk doğruluğun delili değildir. Ey peygamber, ey Müslümanlar. Kureyş'in sizi azınlıkta olduğunuzdan dolayı yoldan çıktılar diye suçlamasının bir önemi yok dedi. Kaldı ki her peygamber ve etrafındakiler aynı süreçten geçtiler. İlk başta toplumlarının azınlığı oldular. Bugün de öyle. Birileri kitaba dayalı olarak konuştuğunuz zaman, Allah'ın kitabına dayanarak, Allah'ın kitabından destek alarak, Allah'ın kitabının ayetlerini ortaya koyarak konuştuğunuz zaman, Hazreti Peygamber'in sünnetini en güvenilir, en doğru anlaşılır şekilde ortaya koyarak konuştuğunuz zaman, yaygın olan dini inanışları temsil eden birileri, ya bunlar saptılar, bunlar yoldan çıktılar, bunlar sapıtıp gidiyorlar demelerinin bir önemi yok. Tamam, doğru, alışılmıştan uzaklaşıyorum. Yol senin yolunsa, doğru, o yoldan da çıkıyorum. Tamam, ama o yolun doğru olduğunun delili nedir diye sorduğun zaman birileri, işte biz kalabalığız, insanların çoğu böyle yapıyorlar derse, o zaman bizim ilimle, akılla, tefekkürle işimiz yok demektir. Dinde bile bakın çok önemli, dinde doğrunun ne olduğunu belirlemek için Allah'ın kitabına müracaat etmeyeceksek, Hazreti Peygamber'in hayatına müracaat etmeyeceksek ve aklımızı kullanmayacaksak, sadece kaç kişi hangi görüşü savunuyor, kaç kişi hangi davranışı yapıyor diye bakacaksak, kitap niye var Allah aşkına? O zaman kitap niye geldi? Bu demektir ki İslam'ın gelişinin üzerinden bir yüzyıl geçtikten sonra nasıl olsa akımlar, ekoller oluşmuş olacak. Kaldırın kitapları, bakın artık çoğunluk ne tarafa gidiyorsa o tarafa gidin demektir. Bizim grup kalabalık, yani somutlaştırmak kavgaya yol açar, onu biliyorum. Ama hadi somutlaştıralım. Yani insanların gidip mezarda yatan birisinden yardım istediklerini görün. Köyün birisinde diyelim ki insanlar, köyün nüfusunun büyük bir kısmı gidip bir mezarda yatan adamın mezarının başına dilek çaputları bağlıyor, dilek taşları takıyorlar ve o mezarda yatan kişiden hayır veya kötülük geleceğini düşünüyorlarsa, yani fayda veya zarar geleceklerini düşünüyorlar, hayır umuyorlarsa o adamdan, siz de bir gün Allah'ın kitabını okurken, peygamberin sünnetini okurken, dinin temel metinlerini okurken bunların yanlış olduğunu gördünüz. Çıktınız, dediniz ki kardeşim bu yanlış ya, ben böyle şeyler yapmam. Fayda ya da zarar vermeye gücü yeten sadece Allah'tır ve dualarımız sadece Allah'a yöneltilir. Korkumuz ondan, umudumuz ondandır deyince, saçmalama bak bütün köy böyle yapıyor derlerse vaz mı geçeceğiz yani? Bu mudur yani doğrunun delili? Bir şehrin insanların büyük bir kısmı bir yanlışta anlaşmışlarsa, biz kitabı okuduğumuz zaman farklı bir gerçekle karşılaşıyorsak, o zaman hangisinin peşinden gideceğiz? Eğer ilim rehberlik yapmayacaksa, ilim neden öğrenilir ki ya? Evet, Allah Teala En'am suresinin 117. ayetinde bir kez daha hatırlatıyor. Kimin doğru yoldan saptığını, kimin de doğru yol üzere olduğunu Allah bilir. Eyvallah, Allah bilir. Tamam. Peki Allah'ın kimin doğru yolda olduğunu, kimin de hidayetten saptığını bildiğini anladık, iman ettik. Biz bu sonucu görmek için Rabbimizin huzuruna toplanacağımız güne kadar bekleyecek miyiz? Bu dünyadaki hayatımız belirsiz mi geçecek? Olur mu öyle şey? O zaman imtihanımızı nasıl kazanacağız? Peki nasıl bileceğiz? Ya vay Müslümanlar, Allah biliyorum diyor ve Allah bildiğini bize bildirmiyor mu? Allah bu kitabı niye indirdi? Allah peygamberi niye gönderdi? Kitap ve peygamber kimin doğru yolda olduğunu, kimin hidayetten ayrıldığını göstermek için indirilmedi mi zaten? İnançlarınız, düşünceleriniz, davranışlarınız, hayatınız, yolunuz Allah'ın kitabında anlattıklarıyla uyumluysa doğrudur. Peygamberin öğrettikleriyle, hayatıyla benzeşiyorsa doğrudur. Peygamberin öğrettikleriyle, uyguladıklarıyla benzeşmiyorsa, hatta ters düşüyorsa, Allah'ın kitabıyla hiçbir uygunluğu yoksa, sizin ben doğru yoldayım demenizin hiçbir anlamı yok. Sizi milyonlarca kişinin desteklemesinin de bir önemi yok. Kaldı ki bir kez daha hatırlatalım bu konuyu. Bu dinin içerisinde de aynı kural geçerlidir. Yanlışın taraftarı çok olur. Unutmayalım yani. Yanlışın taraftarı çok olur. Neden yanlışın taraftarı çok olur? Çünkü yanlışın taraftarlarının akılla ilgili sorunları vardır, bilgiyle ilgili sorunları vardır, tefekkürle ilgili sorunları vardır. Özgür iradelerini kullanma ve kendi kararlarını kendileri vermek gibi bir problemleri vardır. Bunun gereğini yerine getirmiyorlardır. O yüzden Allah Teala bize kitabın yönlendirdiği gibi iman etmemiz gerektiğini, kitabın sözü üzerine söz tanımamamız gerektiğini, Allah'ın dininin üzerine din tanımamamız gerektiğini ve insanların çokluğuna bakarak hakikati ölçmememiz gerektiğini, kendimizi Allah'ın kitabı ve peygamberinin öğrettiklerine uygun olup olmadığımıza bakarak kontrol etmemiz gerektiğini bir kez daha öğretti. Allah ayağımızı dininden kaydırmasın, yolundan kaydırmasın, kalplerimizi dininden kaydırmasın. Rabbimiz kendisinin razı olduğu yola bizi hidayet etsin, elimizi bırakmasın, bizden razı olsun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.